Ayrım 5.
İçinde müthiş bir öfke dalgası yükseliyordu. Allah belasını versin bütün bunların. Her şeyin Allah belasını versin diye düşündü. Madem ki başladık, öylesi yapacak bir şey yok demektir ama bu başlayan yeni hayatında Allah belasını versin. Tanrım, nasıl da aptalca her şey. Nasıl yalanlar söyledim. Nasıl da alçaldım bugün. İlya Petrovic denilen iğrenç herifin karşısında ne yaltaklıklar yaptım, ne numaralar çektim, ne saçma. Herkesin, hatta kendi yaptığım yaltaklıkların, dal kavuklukların her şeyin içine tükürmüşüm. Sorun bunlar değil, hem de hiç değil. Birden durdu. Yeni, hiç beklenmedik, son derece yalın bir soru bir anda düşüncelerini darmadağın etti. Acı bir şaşkınlık verdi. Eğer bütün bu işleri aptallıkla değil de bilinçle yaptıysan, eğer gerçekten de belirli sarsılmaz bir amacın var idiyse, niçin şu ana kadar daha para çantasının içine bile bakmadın ve bunca acı, bunca alçalma uğruna eline geçenin ne olduğunu bile öğrenmedin? Böylesine iğrenç ve alçakça bir işi bilinçli olarak niçin yaptığını hala bilmiyorsun. Daha az önce para çantasını da yüzünü bile görmediğin bütün öteki şeyleri de suya atmak istiyordun. Nedir bütün bunların anlamı? Evet, bu böyle. Bu hep böyle. Aslında o bunun böyleliğini eskiden de biliyordu ve soru onun için hiç de yeni değildi. Geceleyin suya atma kararını verirken ille de böyle olması gerekirmiş, başka türlü olmazmış gibi hiç ikirciklenmeden, karşı koymadan onaylamaya kararını vermişti. O bütün bunları biliyor ve hatırlıyordu. Hatta bütün bunlar öyle dün kararlaştırılıvermiş şeyler de değildi. Daha koca karının evinde sandığın içindekileri ceplerine doldururken verilmiş bir karardı bu. Evet, böyleydi. Sonunda can sıkıntısıyla çok hastayım da ondan böyle oluyor diye düşündü. Kendi kendimi yiyip bitiriyorum, acı çektiriyorum kendimi. Üstelik ne yaptığımın da farkında değilim. Dün de, önceki günde, ondan önce de hep kendi kendime işkence ettim, iyileşeceğim ve artık kendime acı çektirmeyeceğim. Ama ya bir de iyileşmezsem? Tanrım, bütün bunlardan öylesine bıktım ki. Durmaksızın yürüyordu. Nasıl olursa olsun açılma, kendine gelmek, kendini toparlamak için karşı konulmaz bir istek duyuyordu içinde. Ama ne yapması gerektiğini bilemiyordu. Geçen her dakikayla birlikte yeni, belirlenemez bir duygu sarıyordu bütün benliğini. Bu, çevresindeki her şeye, karşılaştığı herkese karşı duyduğu sonsuz bir tiksinmeydi. Kinle dolu, bitmez tükenmez, neredeyse fiziksel bir tiksinme. Yolda rastladığı herkes tiksinti veriyordu ona. Herkesin yüzü, yürüyüş, hareketleri tiksinç geliyordu. Birisi kendisiyle konuşmaya kalksa herhalde doğruca yüzüne tükürür ya da belki de ısırırdı. Vasilya Adası'nda köprünün yanında küçük Neva rıhtımına gelin durdu. İşte o bu evde oturuyor diye düşündü. İyi ama nasıl geldim ben buraya? Razumik yine kendiliğinden gelmiş olamam. Yine o günkü hikaye. Çok ilginç buraya. Kendiliğinden mi geldim yoksa yolum öylece buraya mı çıkıverdi? Her neyse, fark etmez. O zaman da niyetlenmiştim ya. 3 gün önce, o günün hemen ertesi günü. Razumik'e gitmeye kalkmıştım. Ben de şimdi uğrarım. Uğrayamaz mıyım yani şimdi? Razumik'in oturduğu 5. kata çıktı. Odasındaydı Razumik, yazı yazıyordu. Kapıyı kendisi açtı. 4 aydır görüşmemişlerdi. Sırtında çok eski bir röpte şambır, çıplak ayaklarında terlik vardı. Yıkanmamış, tıraş olmamıştı. Saçları karmakarışıktı. Yüzünde şaşkınlık okunuyordu. İçeri giren arkadaşına tepeden tırnağa süzerek "Sen ha?" diye bağırdı. Sonra sustu, bir ıslık çaldı. Raskolnikov'un üstündeki paçavraları fark etmişti. "Demek bu kadar kötüledin ha? Şıklıkta beni bile geride bırakmışsın. Otursana, yorulmuşsundur." Raskolnikov kendisininkinden de kötü durumda olan muşamba kaplı sedire uzanınca Razumihin birden arkadaşının hasta olduğunu fark etti. "Sen oldukça hastasın yahu. Biliyor muydun bunu?" Elini uzatıp Raskolnikov'un nabzını dinlemeye başladı. Raskolnikov elini çekti. "Gerek yok. Ben buraya niçin geldim biliyor musun? Hiç öğrencim yok bu sıralar. Biraz ders verebilseydim. Ama hayır, benim ders falan istediğim yok." Razumihin ona dikkatle süzüyordu. "Sen sayıklıyorsun yahu." "Hayır, sayıkladığım falan yok." Raskolnikov sedirden kalktı. Yukarı çıkarken Razumihin'i evde bulacağını, onunla yüz yüze gelmek zorunda kalacağını hiç düşünmemişti. Şu anda ise kendi deneyimiyle anlamıştı ki dünyada kiminle olursa olsun yüz yüze gelmek onun en son isteyebileceği bir şeydi. Bütün öfkesi kabarmıştı. Daha Razumihin neşinden adımını atarken kendine duyduğu öfkeden boğulacak gibi olmuştu. Birden "Hoşça kal" dedi ve kapıya doğru yürüdü. "Dursana yahu, amma tuhaf adamsın be." "Yok," dedi Raskolnikov yeniden elini çekerek. "Madem gidecektin ne halt etmeye geldin? Deli misin nesin? Beni aşağılıyorsun bu davranışına. İzin veremem buna. Madem öyle, dinle. Senden başka bana yardım edebilecek kimseyi tanımadığım için sana geldim. Çünkü sen ötekilerin hepsinden daha iyisin. Yani daha akıllısın. Doğru karar verebilirsin. Ama şu anda hiç kimseye, hiçbir şeye ihtiyacım olmadığını anlıyorum. Anlıyor musun? Hiçbir şeye. Kimsenin, hiç kimsenin ne yardımına ne bilgisine ihtiyacım var. Ben yapayalnızım. Neyse, yeter artık, beni rahat bırakın. Dursana be dilenci kılıklı, dursana be adam. İyice keçileri kaçırmış. Bana göre hava hoş ama dur da bir dinle. Benim de özel derslerim yok bu sıralar. Zaten tükürmüşüm özel dersinin içine. Ama bit pazarında Harumitov adında bir kitapçı var. Bu adam da kendine özgü bir tür özel derstir. Ve ben onu 5 özel derse bile değişmem. Doğal bilimlerle ilgili bir takım broşürler basıyor bu Harumivov. Öyle broşürler ki peynir ekmek gibi satılıyor hepsi de. Bunların adları bile bir alem. Sen hep benim aptal olduğumu söylerdin ama inan azizim, benden dahmak olanlar varmış. Adam cahil mi cahil ama günün modasına iyi uyuyor. Ben de bu konuda kendisini kışkırtıyorum. İşte şurada iki formaya geçen Almanca bir metin var. Bana sorarsan şarlatanlık ki o kadar olur. Özetle kadın insan mıdır değil midir? Onu inceliyor. Ve tabii görkemli bir biçimde insan olduğunu ispatlıyor. Harumivov bu broşürü kadın sorunuyla ilgili olarak yayınlatacak. Ben de çevresini yapıyorum. Adam bu iki formaya şişire şişire 6 formaya çıkaracak. Sayfanın yarısını kaplayan gösterişli bir et de bulacağız. Ve 50 kopekten satacağız tanesini. İyi satacaktır. Çeviri için bana forma başına 6 ruble verecek. Demek ki tümü 15 ruble tutacak. 6 rublesini avans olarak aldım. Bunu bitireyim, balinalar üzerine bir çeviri yapacağım. Daha sonra Sonra da konfensiyonsun ikinci bölümünden sıkıcı bir takım dedikodu çevirmeye kararlaştırdık. Kimden duymuşsa duymuş. Helmi Wolf Russo'nun da kendine özgü bir Radisçev olduğunu söylüyor. Ben de tabii bir şey söylemedim. Canları cehenneme. Ne dersin? Kadın insan mıdır broşürün ikinci formasını sana versem çevirir misin? Eğer kabul ediyorsan işte metin, işte kağıt kalem bedava ve işte 3 ruble. Ben iki forma için 6 ruble avans aldığıma göre çevireceğim bir forma için bu 6 rubleden senin payına 3 ruble düşer. Çeviriyi bitirince 3 ruble daha alırsın. Bir şey daha var. Lütfen bütün bunları benim yönümden bir yardımmış gibi niteleme. Hatta tersine sen daha kapıdan girerken acaba Raskolnikov'un bana nasıl bir yardımı dokunabilir diye düşünüyordum. Bir kez benim içim çok kötü. İkincisi Almanca'da bazen öyle tökezliyorum ki kimi yerlere olduğu gibi kafadan atıyorum. Üçüncüsü imlam çok kötü. Yalnız bir şey var. Benim uydurmalarım aslında daha güzel oluyor. Zaten beni avutan da bu. Ama kim bilir belki de daha kötü oluyordur. Her neyse kabul ediyor musun çeviriyi? Raskolnikov hiçbir şey söylemeden Almanca metni ve 3 rubleyi aldı çıkıp gitti. Razumihin baka kalmıştı ardı sıra. Ama Raskolnikov sokağa çıkar çıkmaz birden döndü ve yeniden Razumihin odasına çıkarak Almanca metni ve 3 rubleyi masanın üzerine bıraktı. Yine hiçbir şey söylemeden çıkıp gitti. Sonunda çileden çıkan Razumihin, delirdin mi be adam diye bağırdı. Ne bu? Komedi mi oynuyorsun burada? Benim bile kafamın tasını attırdın. Madem bu oyunları oynayacaktın ne diye geldin? Raskolnikov merdivenlerden inerken bana çeviri falan gerekli değil diye mırıldandı. Razumihin de yukarıdan, ne gerek sana peki? Şeytan mı? Diye bağırdı. Raskolnikov karşılık vermedi. Sessizce merdivenlerden inmeye devam etti. Baksana nerede oturuyorsun sen? Bu soruda karşılıksız kaldı. Madem öyle cehenneme kadar yolum var. Raskolnikov sokağa çıkmıştı bile. Nikolayev Köprüsü'nde karşı karşıya kaldığı çok tatsız bir olay bir kez daha ve iyice kendine gelmesine sebep oldu. Yolda az kalsın bir kupa arabasının atları altında kalacaktı. Arabacı çekilmesi için kendisine birkaç kez bağırmış, sonunda kamçıyı sırtına şaplatmak zorunda kalmıştı. Delikanlı sırtına inen kamçıdan öylesine öfkeye kapıldı ki bir anda kendisini korkulukların arada buluverdi. Ve öfkeyle dişlerini gıcırdattı. Gelip geçenler gülüştüler. Oh olsun! Dolandırıcının biri besbelli. Savuş numarası yapıp kendilerini arabaların altına atıyorlar. Ondan sonra işin yoksa uğraş dur. Sanatları bu efendim, geçimleri bu yoldan. Raskolnikov köprü korkuluğunun orada sırtını ovuşturup arabanın ardından öfkeyle bakarken birden birinin avucuna para sıkıştırdığını hissetti. Bu başörtülü, ayağında keçi derisinden ayakkabılar bulunan yaşlıca bir tüccar karısıydı. Yanında da başı şapkalı, elinde yeşil bir şemsiye bulunan bir kız vardı. Besbelli kızıydı. İsa aşkına kabul ediyordu kadın. Raskolnikov parayı aldı, kadınla kız yürüyüp gittiler. Bıraktıkları para 20 kopekti. Giyim kuşamına ve haline bakıp onu bir yoksula, hatta sokaklarda Allah rızası için para toplayan profesyonel bir dilenciye benzetmişlerdi. Kazandığı 20 kopeği ise kadınların yüreğini sızlatan kamçı vuruşuna borçluydu. 20 kopeği avucunda sıkarak 10 adım kadar yürüdü, sonra saray yönünden Neva'ya doğru baktı. Gökyüzünde bir tek bulut yoktu. Neva'nın suları ise onda pek az görülen bir biçimde neredeyse mavimsi bir renk almıştı. Katedralin kubbesi öylesine ışıyordu ki üzerindeki her süs ayrıntılarıyla görülebiliyordu. Zaten köprü üzerinde nöbetçi kulübesine 20 adım uzaklıktan olduğunca başka hiçbir yerden böylesine güzel görünmezdi katedral. Kamçının acısı geçmiş ve Raskolnikov olayı tümüyle unutmuştu. Şu anda belirgin olmayan ama belirgin edici bir takım düşüncelerle doluydu kafası. Öylece ayakta duruyor ve gözlerini kırpmadan uzaklara bakıyordu. Çok iyi bildiği bir yerdi burası. Üniversiteye devam ettiği günlerde daha çok eve dönüşlerinde hep bu noktada durur. Bu gerçekten büyüleyici manzarayı seyreder ve her seferinde de pek belirgin olmayan ve neyin nesi olduğunu pek çözümleyemediği bir duyguya kapılarak şaşırır kalırdı. Bu görkemli manzara onda her zaman açıklanması pek kolay olmayan soğuk bir etki bırakırdı. Tümüyle dilsiz ve sarmış gibi gelirdi ona bu göz alıcı güzellik. Kapıldığı gizemli ve iç karartıcı duygular onu şaşırtır. Ne kendisine ne de geleceğine güvenmediği için bu duyguların çözümlenmesine girişmeyi de hep ertelerdi. Şu anda birdenbire o eski kuşkularını, çözümsüz kalan sorularını hatırlamış ve bu durum ona pek de rastgele gibi görünmemişti. Eskiden düşündüğü konuları şu anda da düşünecekmiş gibi, eskiden ilgilendiği manzarayı şu anda da aynı ilgiyi gösterecekmiş gibi aynı yerde durup oyalanıyor olmasını da oldukça tuhaf buldu. Buna hem gülecek gibi oluyor hem de derin bir acı duyuyordu. Şimdi bütün bu geçmiş, eski düşünceleri, eski soruları, eski sorunları, eski konuları, eski izlenimleri, etkilenimleri, tüm bu manzara kendisi her şey aşağılarda ayağının altındaki uzak bir takım derinliklerdeymiş gibi görünüyordu. Sanki kendisi yukarılara uçmuş ve her şey bir anda görünmez olmuştu. Dalgınca yaptığı bir el hareketi ona birden avucunda sımsıkı tutmakta olduğu parayı hatırlattı. Avucunu açıp paraya dikkatle baktı, kolunu genişçe açarak 20 kopeği suya fırlattı. Sonra evine doğru yürümeye başladı. Şu anda herkese ve her şeyle ilişkisini makasla kesmiş gibi hissediyordu kendisini. Odasına döndüğünde ise akşam oluyor. Demek ki 6 saat gibi bir zaman geçirmişti dışarıda. Eve dönerken nerelerden nasıl geçmiş hiçbir şey hatırlamıyordu. Hemen soyundu ve çatlarcasına koşturulmuş bir beygir gibi titreyerek sidrine uzandı. Paltosunu üzerine çekti, kendinden geçercesine uykuya daldı. Duyduğu korkunç bir çığlıkla zifir bir karanlığa uyandı. Tanrım bu nasıl çığlıktı böyle? Böyle anormal sesleri, böyle ulumaya benzer çığlıkları, diş gıcırdatmaları, gözyaşlarını, dayak ve küfürlerini görmüş ne de duymuştu. Böylesine bir kudurmayı, hayvanlaşmayı düşünse gözünde canlandırmazdı. Bir an dehşetten irkilerek yattığı yerden doğrulup oturdu. Ama dayak, çığlıklar, inlemeler övmeler, sövgüler gitgide artıyordu. Birden şaşkınlıktan donacak gibi oldu. Ev sahibi kadının sesi gelmişti kulağına. Kadın uluyor, inliyor, bağıra bağıra anlaşılmaz bir şeyler söylüyor. Artık dövmemeleri için yalvarıyordu. Çünkü merdivenlerde acımasızca dövülen ev sahibi kadından başkası değildi. Dayak atan adam da öylesine öfkelenmiş, daha doğrusu öfkeden kudurmuş gibiydi ki o da çabuk çabuk tıkana tıkana anlaşılmaz bir şeyler söylüyor ama sesi hırıltı gibi çıkıyordu. Raskolnikov birden dalda yaprak gibi titredi. Sesi tanımıştı. İlya Petrovic'in sesiydi bu. Buradaydı İlya Petrovic ve ev sahibi kadını dövüyordu. Tekmeliyor, başını merdivenlere çarpa çarpa acımasızca dövüyordu kadını. Duyulan çığlıklardan, gelen seslerden de bu açıkça anlaşılıyordu. Ne oluyordu böyle? Dünya tersine mi dönmüştü? Bütün katlarda kapıların açıldığı, kiracıların sağanlıklara üşüştükleri duyuluyordu. Sesler geliyordu dört bir yandan. Açılan kapılar, çarpılarak kapatılan kapılar, sesler, sesler, sesler. Raskolnikov durmadan ama niçin, neden bunlar ve nasıl böyle diye yineleyip duruyordu. Cinlere tutulduğunu sanmaya başlamıştı ama hayır. Sesler son derece netti, yanılması da imkansızdı. Öyleyse şu anda kendisine ne gelebilirdi ki? Şey için, dün olanlar hani... Aman tanrım. Kapıyı çengellemeye davrandı ama kolunu kaldırmayı bile başaramadı. Zaten bunun da bir yararı yoktu. İçine neredeyse tüm varlığını uyuşturan müthiş bir korku çökmüştü. Ama işte bitmez tükenmez bir 10 dakika süren bu cehennemi gürültü dinmeye de başlamıştı. Ev sahibi kadın inleyip ağlamaya, İlya Petrovic ise gözdağı vermeye ve söyüp saymaya devam ediyordu. Ama işte sonunda İlya Petrovic de susmuştu. Aman tanrım, gerçekten de gitti mi acaba? Ve işte hala inleyip ağlayarak ev sahibi kadın da gidiyordu. İşte kapısı da gürültüyle kapandı. İşte merdivenlerdeki insanlar da kimi bağıra bağıra tartışarak, kimi fısıl fısıl konuşarak dairelerine çekildi. Herhalde çok kalabalıktı dışarısı. Neredeyse bütün apartman halkı dışarı uğramıştı. Aman tanrım, bütün bunlar olacak şey mi? Hem onun ne işi vardı burada, niçin gelmişti buraya? Bitkin bir şekilde yatağına yığıldı ama artık uyuyamadı. Ömrünce bilmediği bir acı, sonsuz bir dehşet içinde yarım saat kadar döndü durdu. Sonra birden odası ışığa boğuldu. Bir elinde mum, bir elinde çorba kasesi, Nastasya girdi içeri. Dikkatle bakıp onu uyumadığını görünce getirdiklerini masanın üzerine koydu. Dünden beri ağzına bir lokma bir şey koymadın ve bütün gün deli gibi dolaşıp durdun, hem de bu ateşle. Nastasya, ev sahibini niçin dövdüler? Nastasya ona dikkatle baktı. Ev sahibini mi? Kim dövdü? Az önce, yarım saat önce yani İlya Petrovic, komiser muavini merdivenlerde niçin dövdü onu öyle? Ve niçin gelmiş o adam buraya? Nastasya karşılık vermedi. Kaşları çatık onu uzun uzun süzdü. Delikanlı bu bakışlardan rahatsız olmuş, hatta korkmuştu. Nastasya, niçin bir şey söylemiyorsun dedi sonunda cılız bir sesle, ürkek ürkek. Nastasya duyulur duyulmaz bir sesle ve kendi kendine konuşur gibi, kan bunun sebebi dedi. Hep kandan oluyor bunlar. Raskolnikov bir anda bembeyaz kesildi, duvara doğru geriledi. Kan mı, ne kanı? Nastasya hep öyle suskun, ona bakmaya devam ediyordu. Sonunda yine sert kararlı bir sesle, ev sahibini kimse dövmedi dedi. Raskolnikov güçlükle soluyordu. Nastasya'ya bakarak ve öncekinden de ürkek bir sesle, ama ben duydum dedi, uyumuyordum. İşte şu an oturuyordum. Her şeyi duydum. Komiser muavini geldi. Herkes merdivenlere çıktı. Buraya kimse gelmedi. Kan mı sende bağıran? Kan akacak yer bulamayıp da karaciğerde tıkanır kalırsa işte böyle hayal görmeye başlar insan. Söyle bakalım, yemek yiyecek misin? Raskolnikov karşılık vermedi. Nastasya da çıkmıyor, gözlerini ona dikmiş öylece duruyordu. Nastasyacığım, bana su versene. Nastasya aşağı indi. İki dakika sonra da beyaz bir toprak maşrapayla döndü. Ama Raskolnikov'un hatırlayabildiği buraya kadardı. Sudan ancak bir yudum içebilmiş, geri kalanını göğsüne boşaltmıştı. Sonrası karanlıktı, kendini kaybetmişti. Ancak tüm hastalığı süresince kendinde olmadığı da söylenemezdi. Sayıklamalı, yarı bilinçli bir humma halindeydi bu. Nitekim sonralara bu günlere ilişkin pek çok şeyi hatırladığını gördü. Bazen çevresinde bir sürü insanın toplaştığını, kendisini bir yerlere götürmek istediklerini, bu konuda tartışıp kavga ettiklerini görür gibi oluyordu. Bazen de birden odasında yapayalnız kaldığını, herkesin kendisinden korkup çekildiğini, yalnız arada bir kapıyı aralayıp kendisine baktıklarını, aralarında bir şeyler konuşup gülüştüklerini, kendisiyle alay ettiklerini, gözdağı verdiklerini görür gibi oluyordu. Nastasya'yı sık sık yanında gördüğünü hatırlıyordu. Bir başkasını daha hatırlıyor ama çok iyi tanıdığını sanmasına rağmen bunun kim olduğunu tam çıkaramıyordu. Hatta bu sebeple üzüldüğü, ağladığı bile olmuştu. Bazen bir aydır yatmaktaymış gibi geliyor, bazen daha aynı günün sürmekte olduğunu sanıyordu. Ama onu o işe tümüyle unutmuştu. Buna karşılık hiç unutmaması gereken bir şeyi unuttuğunu her an hatırlıyor, hatırladıkça da acıyla iniyor, müthiş öfkeleniyor, inanılmaz bir korkuya kapılıyordu. Böyle durumlarda yatağından fırlıyor, kaçmak istiyor ama her seferinde de birisi onu durduruyor, o da yeniden bitkin düşüp kendini kaybediyordu. Sonunda bir gün tümüyle kendine geldi. Sabah saat 10 gibiydi. Hava eğer açıksa sabahın bu saatinde güneş hep bir şerit halinde odasının sağ duvarını yalayarak kapının yanındaki köşeyi aydınlatırdı. Yatağının yanında Nastasya ve kendisine merakla süzen, hiç tanımadığı bir adam duruyordu. Sırtında kaftan bulunan sakallı gençten biriydi bu. Görünüşüne bakılırsa artel üyesiydi. Aralık kapının gerisinde ev sahibi kadın görünüyordu. Raskolnikov yatağında doğruldu. Bu kim Nastasya? Nastasya çok şükür kendine geldi dedi. Arter üyesi görünüşlü adam kendine geldi diye doğruladı. Kapı aralığından bakmakta olan ev sahibi kadın Raskolnikov'un kendine geldiğini öğrenince hemen kapıyı kapatıp gizlendi. Son derece utangaç, sıkılgan bir kadındı bu. Konuşmalara katılmak, açıklamalarda bulunmak onun katlanamayacağı şeylerdi. 40 yaşlarındaydı. Şişman, yağlı, kara kaşlı, kara gözlü bir kadındı. Şişmanlık ve tembelliğin verdiği sevecen bir havası vardı. Sıkılganlık konusunda ise eşi benzeri yoktu. Raskolnikov bu kez doğrudan arter üyesi görünüşlü adama sordu. Siz kimsiniz? Ama bu sırada kapı yeniden ardına kadar açıldı ve Razumihin göründü. Boyu uzun olduğu için hafifçe eğilerek girmişti içeri. O da değil, vapur kamerası diye bağırdı içeri girerken. Hep kafam tavana tosluyor. Bir de sen buraya ev diyorsun. Nasıl, kendine gelebildin mi kardeş? Şimdi Preşenka'dan duydum. Daha şimdi kendine gelebildi dedi Nastasya. Artel üyesi görünüşlü adamla gülümseyerek doğruldu Nastasya'yı. Daha şimdi kendilerine gelebildiler. Razumihin birden adama döndü ve lütfen kim olduğunuzu öğrenebilir miyim dedi. Benim adım Razumihin. Herkesin söyleye geldiği gibi Razumihin. Üniversite öğrencisiyim. Bir soylunun oğluyum. Bu da benim dostum. Siz de kim olduğunuzu söyler misiniz? Artel üyesiyim. Buraya tüccar Şelapoyev tarafından bir iş için gönderilmiş bulunuyorum. Razumihin masanın bir yanındaki iskemleye otururken adama da öbür iskemleye gösterdi. Buyurun oturun. Sonra Raskolnikov'a dönerek devam etti. Kendine gelmekle çok iyi ettin kardeş. Bugün dördüncü günkü ağzına bir lokma bir şey koymadın. Yalnızca birkaç kaşık çay içirebildik. İki kez Zosimov'u getirdim buraya. Zosimov'u hatırlıyor musun? Seni sıkı bir şekilde muayene etti ve hiçbir şeyin olmadığını söyledi. Sinirsel bir şeymiş. Kötü beslenme sonucu sinir zayıflığı ama geçermiş. Aferin şu Zosimov'a. Doğrusu esaslı başladı tedaviye. Sonra yeniden Artel üyesine döndü. Sizi tutmayayım. Buyurun ne istiyordunuz? Ha Rodya, Artel'den bu ikinci gelişleri. Yalnız ilk gelen bu arkadaş değildi, bir başkasıydı. Ve biz kendisiyle iyi anlaşmıştık. Sizden önce gelen kimdi? Önceki gün geleni kastediyorsunuz herhalde. Alexey Semyonovich'ti, o da bizim Artel'dendir. O sizden daha anlaşlıydı galiba, öyle değil mi? Evet, doğrusu kendileri benden daha gösterişlidirler. Sizi kutlarım. Evet, ne diyecektiniz? Artel üyesi Raskolnikov'a dönerek, sorun şu efendim dedi. Sizin de adını duyduğunuzu sandığım Afanasi Ivanoviç Vahuşin, annenizin ricası üzerine kuruluşumuz aracılığıyla adınıza bir para havalesi çıkarmış bulunuyor. Afanasi Ivanoviç yine annenizin ricası üzerine kendinize geldiğinizde size 35 ruble verilmesini bildiren bir mektubu Semyon Semyonoviç'e vermiş. Bilmem haberiniz var mıydı? Raskolnikov düşünceli, Vahuşin. Evet hatırlıyorum diye mırıldandı. Duyuyor musunuz? Tüccar Vahuşin'i tanıyor diye bağırdı Razumihin. Demek ki kendinde olmaması gibi bir durum yok. Görüyorum ki siz de anlayışlı bir adammışsınız. Doğrusu akıllıca sözler dinlemek bayağı güzel oluyor. Evet efendim Vahuşin. Afansi Ivanoviç Vahuşin. Anneniz kendisi aracılığıyla daha önce de para göndermişti size. İşte bu kez de anneciğinizin ricasını geri çevirmeyerek Semyon Semyonoviç'e size 35 ruble vermesi için haber göndermişler. Bu kez de sözünü nasıl da fiyakalı söylediniz. Anneciğiniz de fena değil. Söyler misiniz lütfen? Sizce arkadaşım kendinde mi değil mi? Bana göre havoş. Ama bir makbuz imzalaması gerekiyor. Ondan kolay ne var? Nedir o elinizdeki defter mi? Defter efendim işte. Verin bana. Evet Rodya sen de kalk bakalım. Ben seni tutarım. Şuraya bir imza çiziktir ver. Al kalemi. Çünkü kardeş şu anda para bize havadan bile daha gerekli. Raskolnikov kalemi iterek gerekli değil dedi. Ne gerekli değil? İmzalamayacağım. Yahu etme makbuz olmadan olur mu? Bana para gerekli değil. Sana para gerekli değil ha? Atıyorsun kardeş ben tanığım. Siz hiç merak etmeyin dalga geçiyor. Hasta olmadığı zamanda böyledir o. Siz kafası çalışan bir adamsınız. Birlikte onu idare ederiz. Daha doğrusu elini tuttuğumuz gibi imzasını atıveririz. Gelin yardım edin bana. Bir başka gün geleyim isterseniz. Yo ne diye bir kez daha zahmete katlanacaksınız. Kafası çalışan bir adamsınız siz. Rodya konuyu daha fazla tutmayalım. Bak seni bekliyor. Ve Razumihin gerçekten de Raskolnikov'un elinden tutup makbuzu imzalatmaya çalıştı. Bırak ben kendim imzalarım dedi Raskolnikov ve kalemi alıp imzasını attı. Artel üyesi paraları verdi ve gitti. Çok güzel. Şimdi söyle bakalım kardeş bir şey yemek ister miydin? İsterim. Çorbanız var mı? Baştan beri odada bunlar Nastasya. Var yalnız dünkü dedi. Patatesli pirinç çorbası mı? Patatesli pirinç çorbası. Nasıl ezbere biliyorum değil mi? Hemen getir çorbayı yanında da çay olsun. Şimdi. Raskolnikov her şeye derin bir şaşkınlık ve anlamsız bir korkuyla bakıyordu. Hiç konuşmamaya ve daha sonra neler olacağını beklemeye karar vermişti. Sanırım artık hayal görmüyorum diye düşünüyordu. Gerçeğe benziyor bütün bu olanlar. İki dakika sonra Nastasya çorbayı getirdi. Çayın da biraz sonra hazır olacağını bildirdi. Çorbanın yanı sıra iki kaşık, iki tabak, tuzluk, biberlik, sığır eti için hardal, tertemiz bir sofra örtüsü de getirmişti. Bütün bunlar bu odada uzun bir süredir böylesine düzenlilik içinde görülmemiş şeylerdi. Fena değil. Baksana Nastasyacığım. Praskovya Pavlovna iki şişe de bira gönderseydi hiç fena olmazdı hani içerdik. Sen de aç gözlerden değilsin diye mırıldana Nastasya biraları almaya gitti. Raskolnikov vahşi bir hayvan gibi büyük bir gerginlikle çevresini süzmeye devam ediyordu. Bu arada Razumihin Sedir'e onun yanına oturdu ve Raskolnikov'un onun yardımına hiç de ihtiyacı olmamasına rağmen sol kolunu uzatıp bir ayı kabalığıyla arkadaşının başını kucakladı. Sağ eliyle de ağzı yanmasın diye defalarca üflediği çorba dolu kaşığı arkadaşının ağzına götürdü. Ama çorba zaten ılıktı. Raskolnikov çorbayı iştahla içmeye başladı. Ama birkaç kaşıktan sonra Razumihin birden durdu ve çorbadan daha fazla içip içemeyeceğini Zazumov'a danışmaları gerektiğini söyledi. Bu sırada Nastasya elinde iki şişe birayla içeri girdi. Çay ister misin? Evet. Nastasya fırla çay getir. Herhalde artık çay içinde danışmamız gerekmiyor. Ama bak biracıklar burada işte. Geçip kendi sandalyesine oturdu. Çorbayı sığır etinin önüne çekti ve günlerdir bir şey yememiş bir insan iştahıyla yemeye başladı. Tıka basa sığır etiyle dolu ağzında dilini döndürebildiğince Rodya kardeş dedi. Ben artık senin burada her gün böyle yemek yer oldum. Senin ev sahibin Paşenka var ya o gönderiyor bunların hepsini. Doğrusu çok candan ağrıyor kadın beni. Bana ille de bir şeyler vermesi için direttiğim yok ama verdiğine de karşı koymuyorum. İşte Nastasya da çay getirdi. Nasıl da becerikli. Nastasyacığım bira ister miydin? Nasıl alay edersin insanla? Peki çay? Çay olur. Al çaydanlığı. Ama dur senin çayını ben koyayım. Geç masanın başına. Bir anda yönetim elini aldı. Bir fincan çay doldurdu. Sonra bir ikincisini doldurdu. Yemeğini bırakıp Sedire Raskolnikov'un yanına oturdu. Ve tıpkı az önce yaptığı gibi sol koluyla arkadaşının başını doğrultup sanki onun hastalıktan kurtulmasının can alıcı noktası bu üfleme işindeymiş gibi büyük bir gayretle ve aralıksız üfleyerek çay kaşığıyla hastaya çay içirmeye başladı. Raskolnikov kimsenin yardımı olmaksızın yatağında doğrulup kendi başına çay içmek bir yana hatta kalkıp yürüyebilecek kadar kendini iyi hissetmemesine rağmen susuyor ve Razumihin'e karşı koymuyordu. Ama tuhaf. Hatta belki de Hayvansı denebilecek bir kurnazlık gelmişti aklına. Bir süre için iyileştiğini, gücünün yerine geldiğini gizlemek ve bakalım ne olacak diye beklemek istiyordu. Ama birden içinde kabaran tiksintiyi tutamadı. 10 kaşık kadar çay içtikten sonra birden kaşığı itti. Hırçın bir savuşla başını Razumihin'in kolundan kurtarıp yastığa attı. Gerçekten de tertemiz kılıflı kuş tüyünden bir yastık vardı başının altında. Bunu da fark etmiş, bu da özellikle dikkatini çekmişti. Yeniden masaya geçip yemeğini yemeye ve birasını içmeye koyulan Razumihin, "Paşanka bugün bize ahududu reçeli göndermeli," dedi. "Bu adam içecek bir şeyler hazırlamamız gerek." "Nereden bulsun Paşanka sana ahududu reçeli?" diye sordu Nastasya. Çay tabağını açık avucunun 5 parmağı üzerinde tutuyor ve çay ağzında tuttuğu şekerin arasından süzerek içiyordu. "Ahududu dostum, bakkalda satılır biliyor musun Rodya? Senin haberin yokken burada neler oldu neler. Adresini bile bırakmadan benden bir hırsız gibi kaçıp gittiğin gün öyle bir öfkeye kapıldım ki seni arayıp bulmaya ve hak ettiğin şekilde cezalandırmaya karar verdim. Hemen o gün işe giriştim. Dolaş babam dolaş, ara babam ara. Şimdiki adresini unutmuşum. Daha doğrusu hiç bilmiyordum. Eski oturduğun eve gelince hatırladığım tek şey bunun 5 köşede Harlamov'un evi olduğuydu. Haydi bakalım bu kez de Harlamov'un evini ara. Derken yanlış hatırladığımı, bu evin Harlamov'un değil Buh'un olduğunu öğrenmeyeyim mi? İnsan bazen sesleri nasıl da karıştırıyor. Neyse bu iş daha da canımı sıktı. O öfkeyle ertesi gün adres bürosuna başvurdum ve şimdi sıkıdır. 2 dakika içinde çıkarıp bana adresini verdiler. Meğer oraya kayıtlıymışsın. Kayıtlı mıymışım? Hem de nasıl? Oysa benden önce birisi General Kobelyov'un adresini sormuştu. Ne kadar aradılarsa da bir türlü bulamadılar. Neyse uzun hikaye. Buraya gelir gelmez senin bütün işlerini, her şeyini öğrendim. Hakkında bilmediğim hiçbir şey yok. İşte Nastasya da biliyor. Nikodim Fomiş'le tanıştım, İlya Petrovic'le de. Sonra kabıcıyla ve karakol sekreteri Bay Aleksandr Grigoryevic Zamyotov'la da. Ve sen olarak da Poşanka ile tanışmak onuruna erdim. Nastasya da biliyor bunu. Nastasya anlamlı gülerek, kadını baştan çıkardın dedi. Şekeri bardağın içine koysanız da Nastasya Nikolofovna. Nastasya gülmekten kırılacaktı neredeyse. İt herif dedi. Gülmesi biraz yatışınca ekledi. Nikolofovna değil, Petrova benim adım. Birbirimize saygılı olalım. Neyse kardeş, başını ağrıtmayayım. Burada senin hakkında yayılmış olan bir takım saçma önyargıları kökünden yok etmek için şöyle esaslı bir şekilde hava attım ama doğrusu Paşanka benden baskın çıktı. Bu kadının böylesine, nasıl diyeyim, aventür olabileceğini hiç sanmazdım doğrusu. Sen ne dersin ha? Raskolnikov ağzını açıp tek kelime söylemiyor ama bakışlarını da Razumihin'den ayırmıyordu. Razumihin onun susuşuna hiç alınmamıştı. Hatta kendisini onaylayan bir yanıt almışçasına, hatta her bakımdan kusursuz bir kadın dedi. Konuşmadan anlaşılmaz bir zevk duyduğu belli olan Nastasya, seni alçak herif seni diye söylendi. İşin kötü yanı şu ki kardeş, sen daha işi baştan yanlış tutmuşsun. Ona karşı davranışların böyle olmamalıydı. Değişik bir huyu var kadının. Neyse bu huy meselesini daha sonra konuşuruz. Ama onu sana yemek göndermemeye cesaret edebilecek hale nasıl getirdin doğrusu merak eder. Ya da mesele şu borç senedi işi. Öyle bu senedi imzalayabilmesi için insan aklını kaçırmış olması gerek. Ya da alalım kızıyla planlanan evlenme işini. Her şeyi biliyorum. Farkındayım, eşeklik ediyorum. Hassas yerlerine dokunuyorum. Dangalaklığım için bağışla. Dangalaklık dedim de şu Praskovya Pavlovna kardeş hiç de ilk bakışta sanıldığı kadar budalaya benzemiyor, öyle değil mi? Raskolnikov başka yana bakarak ama artık susmaktansa konuşmanın daha uygun olacağını düşünerek dişler arasından evet diye mırıldandım. Onun kendisini cevap vermesine sevinmişe benzeyen Razumihin öyle değil mi ama diye bağırdı. Ama akıllı olduğu da söylenemez, öyle değil mi? Gerçekten çok tuhaf bir kadın. Doğrusu ben de ne yapacağımı şaşırdım. Rahat rahat bir 40'ında olmasına rağmen 30 altındayım diyor. Vallahi hakkı da yok değil. Sana yemin ederim ki kardeş, daha çok akla dayalı yargılarım var onun için ama bunları metafizik bir biçimde dile getiriyorum. Aramızda öyle bir takım işaretler kuruldu ki cebir hiç kalır bunların yanında. Hiçbir şey anlamıyorum. Neyse hepsi saçma şeyler bunların. Yalnız bir şey var. Kadın baktı ki sen öğrenciliği bıraktın, özel derslerini kaybettin, üstün başına böyle dökülmeye başladı. Kızının dönmesi üzerine seni aile hakkından saymak için ortada bir sebep kalmadığını düşünmeye başladı. Birdenbire ürktü seni anlayacağın. Öte yandan sen de kabuğuna çekilmişsin. Hiç kimseyle bir ilişkin kalmamış ve bu durum karşısında kadın seni kapı dışarı etmeye karar verdi. Aslında çoktandır buna niyetliymiş ama elindeki senede acıyormuş. Bu böyleyken sen de borcunu annene ödeyeceğini inandırmaya çalışıyormuşsun onu. Alçakça bir şey de öyle söylemem. Annemin kendisi neredeyse dilenecek durumda. Evden kovmasınlar, yemek versinler diye uydurmuştum bu yalanı. Çok da akıllılık etmişsin. Yalnız şu saray danışmanı aynı zamanda da iş adamı olan Bay Çeberov'un işin içine girmesi her şeyi alt üst etmiş. O olmasaydı Paşanka bir başına hiçbir şey yapamazdı. Çok utangaç bir kadındır kendisi. Ama iş adamında utanma olur mu? Tahmin edebileceğin gibi ilk işi senete yazılı parayı kurtarabilir miyiz diye sormak olmuş. Kadın da evet demiş. Çünkü onun öyle bir annesi var ki 125 ruble emekli aileyle ne yapar yapar, oğlunun borcunu öder, sonra yine onun öyle bir kız kardeşi var ki kardeşi için köleliğe bile razı olur. Adamın dayandığı noktada bu olmuş. Sen ne kıpırdayıp duruyorsun öyle Allah aşkına? Böylece kardeş, ben senin bütün gelmişini geçmişini öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine yakın olduğun günlerde Paşenka'ya boşuna açılmamışsın. Seni sevdiğim için söylüyorum. Sorun şu, dürüst duygulu insanlar iştenlikle her şeyini söylerler. İş adamları ise kulak kesilir, duyduklarını çıkarları yönünde kullanırlar. Paşanka senedi sözde karşılığını alarak Çeberov'a ciro etmiş. O da utanıp sıkılmadan bunu tahsile koymuş. İşte ben bütün bunları, bu vicdansızlıkları öğrenince Çeberov denilen adama esaslı bir şekilde çıkışmaya hazırlanıyordum ki sorunu Paşanka ile aramızda çözümleyiverdik. Senin parayı ödeyeceğine kefil oldum ve Paşanka'ya senetle ilgili olarak başlatılan işlemleri durdurmasına söyledim. Duyuyorsun değil mi kardeş? Sana kefil oldum. Çeberov'u çağırdık. Açlıktan 1 10 ruble verip senedi kendisinden geri aldık. İşte şu anda bu senedi size takdimle şeref duyuyorum. Artık sözünüz senet yerine geçmektedir. Buyurun alın ve usulünce yırtın. Razumihin senedi masanın üzerine bıraktı. Raskolnikov göz ucuyla şöyle bir baktıktan yaptıktan sonra hiçbir şey söylemeden başını duvardan yana döndürdü. Razumihin gücenir gibi oldu. Bir dakika kadar kimse konuşmadı, sonra Razumihin anlaşılan gene bir dangalaklık yaptım kardeş dedi. Seni biraz eğlendirmek, gevezelik ederek oyalamak istemiştim ama anlaşılan canını sıktım. Raskolnikov karşılık vermedi. Bir dakika kadar sustuktan sonra başını çevirmeden sordu. Sayıkladığım sıra görüp de tanıyamadığım sen miydin? Bendim. Hatta bu yüzden öyle öfkelendin ki hele Zamyotov'u getirdiğimde. Raskolnikov hızla başını çevirdi, gözlerini Razumihin'e dikti. Zamyotov mu? Karakol sekreterini. Ya ama niçin? Dur yahu, neye canlanıyorsun? Seninle tanışmak istedi, kendisi istedi. Çünkü senden epey söz ettik kendisine. Yoksa senin hakkında bunca şeyi nasıl öğrenebilirdim ki? Doğrusu kardeş, yaman adam, hatta olağanüstü. Kendi abi kendince. Şimdi dostuz kendisiyle, hemen her gün görüşüyoruz. Ben de bu semte taşındım da, tabii senin haberin yoktu, yeni taşındım daha. Kendisiyle bir iki kez Lizeva'ya gittik. Lavize'yi hatırlıyor musun? Hani şu Lavize'yi ver ona canım. Bir şeyler sayıkladın mı? Hem de nasıl, kendine değildin ki. Neler sayıkladım? Hayda, neler sayıklamış. Ne sayıklayacaksın yahu? Hadi bakalım kardeş, kaybedecek zamanımız yok. Hemen işimize bakalım. Razumihin iskemlesinden kalkıp kasketini aldı. Neler sayıkladım? Amma söyledin ha. Yoksa bir gizini açmış olmaktan mı korkuyorsun? Korkma. Kontes Hazretleri üzerine hiçbir şey söylemiş değilsin. Bir takım buldoklardan, küpelerden, zincirlerden, Krestovski adasından, sonra bir kapıcıdan, Nikodim Fomiş'ten, komiser muavini İlya Petrovich'ten ve bunlara benzer daha bir sürü şeyden söz ettin durdun. Sonra efendim çoraplarınıza çok ilgilendiniz, çok. Durmadan çoraplarımı isterim, çoraplarımı verin deyip durdunuz. Zamyotov köşe bucak arayıp çoraplarınızı buldu ve bu pis şeyleri yüzüklü kremli elleriyle tutup kendisi size verdi. Ancak böylece yatıştınız ve bu pis paçavraları 24 saat elinizden bırakmadınız. Onca çektiklerinizden kurtaramadık. Şu anda da herhalde yorganınızın altında bir yerlerdedirler. Sonra neredeyse ağlamaklı pantolon paçalarınızdan sarkan bir takım ipliklerden söz edip bu iplikleri istediniz. Hangi iplikler, ne pantolonu diye sorduk, hiçbir şey öğrenemedik. İşte böyle. Şimdi işimize bakalım. Şurada 35 ruble var. Onu ben alıyorum. 2 saat sonra hesabını getiririm. Bu arada Zosimov'a da haber gönderirim. Aslında kendiliğinden gelmesi gerekirdi. Saat 11'i geçti çünkü. Siz de Nastenska, ben yokken sık sık hastamızı yoklayın. Suya da başka bir şey isteyip istemediğini sorun. Ben de şimdi Paşenka'ya gerekenleri söyledim. Hoşçakalın. Razumihin çıkınca Nastasya, şuna bak, Paşenka diyor. Praskovya Pavlovna'ya diye söylendi. Tilki suratlı herif. Sonra kapıyı açıp aşağıları dinledi. Ama dayanamayarak kendisi de aşağı indi. Razumihin'in ev sahibi kadınla neler konuştuğunu pek merak ediyordu. Nastasya'nın Razumihin'e hayran olduğu açıkça belli oluyordu. Nastasya da çıkıp odada yalnız kalır kalmaz hasta üzerindeki yorganı fırlatıp attı ve hemen yataktan kalktı. İçini yakıp kavuran bir sabırsızlıkla beklemişti. Herkesin çıkıp gitmesini ve bir an önce de işe girişmek istiyordu. Ama yapacağı iş neydi? Az önce yataktayken aklında olan şeyi sanki bile bileymiş gibi kalkar kalkmaz unutmuştu. Tanrım, bana bir tek şey söyle. Her şeyi biliyorlar mı, yoksa daha bilmiyorlar mı? Belki de her şeyi biliyorlar da yattığım sürece benimle alay etmek için birlikte gizliyorlar. Sonra birden odaya girecekler ve olup bitenleri ne zamandır bildiklerini söyleyiverecekler. Ne yapayım şimdi ben? Hay aksi. Daha demin aklımdaydı yapacağım şey. Şimdi sanki kasten unuttum. Odanın ortasında dikiliyor ve acele bir şaşkınlıkla çevresine bakınıyordu. Kapıya gitti, açıp dışarıyı dinledi. Ama yapacağı şey bu değildi. Birden duvar kağıdının delik olduğu köşeye atıldı. Elini delikten sokup yokladı. Kağıdı gözden geçirdi. Hayır, bu da yapacağı değildi. Sobaya gitti, kapağını açıp külleri karıştırmaya başladı. Pantolon paçalarından kestiği ipliklerle yırtık cibasları attığı gibi öylece duruyordu. Demek kimse sobaya bakmamıştı. Birden Razumihin'in az önce sözünü ettiği çoraplarını hatırladı. Gerçekten de yorganın altındaydı çorapları ama o günden beri her ikisi de öylesine kirlenmiş eskimişti ki Zamyotov'un hiçbir şey fark edememesi son derece doğaldı. Zamyotov mu? Karakoldaki polis. Acaba niçin çağırmışlardı beni karakola? Çağrı kağıdı nerede? Galiba olayları birbirine karıştırıyorum. Beni bugün çağırmadılar ki oraya. Hem giderken çoraplarımı gözden geçirmiştim ben. Şimdi ise? Şimdi hastayım. Hastaydım yani. İyi ama Zamyotov niçin geldi buraya? Razumihin niçin getirdi acaba onu? Bitkin bir halde yatağına oturdu. Ne oluyor? Hala sayıklıyor muyum, yoksa bütün bu olanlar gerçek mi? Galiba gerçek. Evet, hatırladım. Kaçmam gerek. Hemen kaçmam gerek. İyi ama nereye? Elbiselerim nerede? Ayakkabılarım da yok, kaldırmışlar, saklamışlar, anlıyorum. Ama pantolonum işte şurada. Görmemişler. Çok şükür. Paralar da masanın üzerinde. İşte senet de burada. Paraları alıp giderim. Başka bir daire tutarım kendime. Beni bulamazlar. İyi ama ya adres bürosu? Bulurlar. Razumihin bulur. En iyisi tümden gitmek. Uzaklara, Amerika'ya, hepsine tükürüp gitmek. Senedi de almalı. Orada işime yarayabilir. Başka ne alsam acaba? Hasta olduğumu sanıyorlar benim. Kalkıp yürüyebildiğimden haberleri yok. Her şeyi bildiklerini gözlerinden anladım. Yalnız şu merdivenlerden nasıl ineceğim? Ya aşağıya bir gözcü bir polis diktilerse? Bu ne, çay mı? Aa, yarım şişe de bira var burada. Hep de buz gibi. İçinde bir bardak kadar bira kalmış olan şişeyi kaptı. İçindeki ateşi söndürmek ister gibi hepsini bir dikişte içti. Ama daha bir dakika geçmeden biranın başına vurmasıyla sırtında hafif hatta tatlı bir ürperme duydu. Yatıp üstüne yorganı çekti. Zaten dağınık, kopuk düşüncelerle dolu olan kafası tümden bulutlandı. Büyük bir zevkle başını yastığa bırakıp yırtık paltosu yerine üzerine örtülmüş bulunan yumuşacık yorgana sarıldı. Hafifçe iç çekip derin, sağlıklı bir uykuya daldı. Odasına birinin girmesiyle uyandı. Gözlerini açtı, Razumihin'i gördü. Razumihin kapıyı ardına kadar açmış, eşikte duruyordu. İçeri girip girmemekle karar gibiydi. Raskolnikov hızla yatağından doğruldu. Bir şeyler hazırlamak istercesine Razumihin'e baktı. Demek uyumuyorsun. Öyleyse giriyorum içeri. Merdivenlerden aşağı bağırdı. Nastasya, paketi getirsene. Şimdi hesabını veririm. Raskolnikov ürkek bakışlarla çevresini sürerek saat kaç diye sordu. Esas uyudun kardeş. Akşam oldu. Saat neredeyse 6 olacak. 6 saatten fazla uyudun. Aman tanrım, ne yapmışım ben? Ne yapacaksın? Sağlıklı bir uyku çekti. Bir ilacın mı vardı yoksa bir randevuya falan mı yetişecekti? Artık bütün zamanlar bizim. 3 saattir seni bekliyorum. 2 kez yokladım, uyuyordun. 2 kez Zosimov'a gittim, yoktu. Bulamadım kendisini. Neyse, önemli değil, gelir. Sonra ufak tefek birkaç işim vardı, onları yoluna koydum. Bugün artık tümden taşındım. Dayımla. Dayım var şimdi yanımda, onunla birlikteyiz. Neyse, bırak bunları da işimize bakalım. Nastenska, versene paketi. Şimdi her şeyi yoluna koyarız. Kardeş, kendini nasıl hissediyorsun? İyiyim, hasta falan da değilim. Razumiyim, çoktan beri mi buradasın? Dedim ya, 3 saat seni bekledim diye. Hayır, daha önce. Ne olmuş daha önce? Ne zamandır odama girip beni yokluyorsun? Az önce anlattım ya, Raskolnikov düşünceye daldı. Bir düştü sanki bütün bu olup bitenler. Tek başına hatırlayamıyor, soran gözlerle Razumihin'e bakıyordu. Evet, hatırlayamıyor dedi Razumihin, unutmuş. Demin de anlamıştım bunu zaten. Daha tam anlamıyla kendine gelemediğini. Ama bu uyku sana çok iyi geldi. Toparlandın, gözlerinden bakışlarından belli. Aferin. Evet, şimdi işimize bakalım. Bak nasıl her şeyi hatırlayacaksın. Şunlara bir göz at hele, yakışıklım. Büyük ilgi gösterdiği anlaşılan paketi çözmeye başladı. Biliyor musun kardeş, en çok da bu durum içime dert olmuştu. Yani seni doğru dürüst bir adam kılığına sokmak. Evet, işe girişiyoruz. Yukarıdan başlayalım. Şu kasketi görüyor musun? Paketten oldukça güzel ama yine de ucuz ve sık rastlanan bir kasket çıkarttı. İzin verir misin bir deneyelim? Raskolnikov aksi aksi yok dedi sonra. Hayır Rodyacığım, hiç karşı koyma. Sonra çok geç kalmış oluruz. Ve gece benim gözüme uyku girmez. Çünkü ölçünü bilmediğimden gelişi güzel aldım. Kasketi giydirdi. Olduğunu görünce sevinçle haykırdı. Ölçü üzerindeymiş gibi oturdu. Şapka kardeş, insanın giyim kuşamında en önemli parçadır. Sanki bir tür tavsiye mektubu. Tostayakov adlı bir arkadaşım vardı. Herkesin şapkasıyla bulunduğu genel bir yere girerken hep şapkasını çıkartırdı. Bu durumu herkes onun kölece duygulara sahip olmasıyla açıklardı. Oysa arkadaşım zorunluluktan yapardı bunu. Başında kuş yuvası gibi bir şapka taşımaktan utanırdı. Zaten çok utangaç bir adamdı. Baksana Natsonka, sen olsan şu iki şapkadan hangisini seçerdin? Şu palmistonu mu? Yoksa şu kuyumcu özeniyle dikilmiş pırlanta gibi şapkayı mı? Bir bakalım Rodya, kaça aldın bu kasketi? Raskolnikov'un cevap vermediğini görünce soruyu Nastasya'ya yöneltti. Nastasya'cığım, herhalde bir 20 kopeyi vardır dedi Nastasya. Ahmak dedi Razumihin içerlemiş. Dir bu şapkayı, seni bile vermezler 20 kopeyi. Tam 80 kopek bayıldım, o da kullanılmış olduğu için. Yanlış şartla aldım. Bunu eskitsene yenisini veririz dediler. İster inanın ister inanmayın. Evet, şimdi de gelelim Amerika Birleşik Devletleri'ne. Hemencecik söyleyeyim. Rodya, pantolonla övünebilirsin. Ve Razumihin Raskolnikov'un önüne yünlü kumaştan gri bir pantolonu yaydı. Biraz kullanılmış olmakla birlikte şahane bir pantolon. Ne bir deliği var ne de lekesi. Ve aynı renkte bir yelek, tam modaya göre. Kullanılmış olma sorununa gelince, doğrusunu istersen bu bence daha bile iyi. Çünkü kullanılmış eşya yumuşacık olur, rahat eder vücut içinde. Biliyor musun Rodya? Bana kalırsa insanların toplum içinde yükselmeleri, onların mevsime uymalarına bağlı her şey. Ocak ayında kuş kolmaz istemezsen birkaç rublenin cüzdanında alıkoymuş olursun. Şu aldığım eşyalar içinde aynı şey söz konusu. Şimdi yaz mevsimindeyiz değil mi? Ben de tam bir yaz alışverişi yaptım. Çünkü güzün nasıl olsa bunları atmak ve yerlerine daha sıcaktan giysiler bulmak gerekecek. O zamana kadar da bunlar şıklıklarını yitirmeseler bile özensiz kullanılmaktan eskiye gidecekler. Evet, hadi bir kestir bakalım. Kaç para vermiş olabilirim bunların hepsine? Bir şey söyleyemiyor musun? 2 ruble 25 kopek. Şapka için söz konusu olan şart bunlar için de geçerli. Bunları eskitince seneye yenilerini bedavaya alacaksın. Fred Yeveli'nin dükkanındaki alışverişin esası budur. Bir kez para verip de satın aldığın bir şey sana hayatın boyunca dayanır ve sen de bir daha onların dükkanına uğramazsın. Evet, şimdi ayakkabılara gelelim. Nasıl mı ama? Doğru, kullanmış oldukları belli ama sana yine de 2 ay giyebilirsin. Çünkü işçiliği de malzemesi de Avrupa'dır. İngiliz elçilik katibi geçen gün bit pazarında satmış. Topu topu 6 gün giymiş adam. Paraya ihtiyacı olmuş, satmış. Fiyatı 1,5 ruble. Nasıl, iyi mi? Nastasya, ya ayağına uymazsa dedi. Uymazsa mı? Peki bu ne? Razumihin ceketinden Raskolnikov'un her yanı kurumuş, çamurla kaplı eski ayakkabısını çıkardı. Yanıma bunu alıp da gittim. Bu iğrenç şeyin ölçüsüne uyduğunu gördükten sonra aldım o ayakkabıları. Çamaşır sorununa gelince bu konuda ev sahibi kadına anlaştık. İşte 3 gömlek. Keten meten ama polasyonları modaya uygun. Böylece 80 kopek kasket, 2 ruble 25 kopek elbise, 3 ruble 5 kopek eder hepsi. Ayakkabılar 1,5 ruble, toplam 4 ruble 55 kopek. Çamaşırlarda yuvarlak hesap 5 rubleye anlaştık. Demek ki hepsi 9 ruble 55 kopek tutuyor. Geriye kalan 45 kopek bakır beşlikler halinde burada, buyurun alın. Böylece Rodya üstünü başını tümüyle yenilemiş olduk. Bana paltonu da katıyorum çünkü palton hem daha giyilebilir hem de görünüşünde özel bir soyluk olan palto. Herhalde Şamer'de diktirilmiş olmasına ileri geliyor bu özelliği. Çorap ve benzeri küçük şeyleri de artık sana bırakıyorum. Daha 25 rublemiz var geride. Poşenko'ya ödeyeceğim ev kirasını hiç düşünme. Dediğim gibi sonsuz kredimiz var. Şimdi izin ver de şu çamaşırlarını bir değiştirelim. Herhalde üstündekilere de silmiştir hastalığı. Razumihin'in deminden beri zoraki bir komiklikle anlattığı üst baş alma hikayesini tiksintiyle dinlemiş olan Raskolnikov elini ileri geri uzatarak "Hayır, istemez" diye söylendi. "Yo kardeş, buna izin veremem" diye düetti Razumihin. "Ben boşuna mı taban teptim? Nasıl seçeyim? Lütfen utanmayı bırakın da yardım edin." "Evet, böyle işte." Karşı koymasını aldırmadan arkadaşının çamaşırlarını değiştirdi. Raskolnikov yatağın başucuna yığılırcasına kapandı. 2 dakika kadar hiçbir şey söylemeden durdu. Daha epey bir süre çekilip gitmeyecek bunlar diye düşündü. Sonunda duvara bakmaya devam ederek sordu. "Hangi parayla alındı bütün bunlar?" "Hayda. Hangi parayla olacak yahu? Senin kendi paranla. Annenin Vahruç'un aracılığıyla gönderdiği para. Hani Artel'den biri getirmişti, unuttun mu yoksa?" Raskolnikov yüzü asık, uzun uzun düşündü sonra. Evet, hatırlıyorum dedi. Razumihin'in kaşları çatıldı, kaygıyla bakıyordu arkadaşına. Kapı açıldı, uzun boylu, iri yarı bir adam girdi içeri. Raskolnikov bir yerlerden tanıyacak gibiydi adamı. Razumihin sevinçle bağırdı. Zosimov, hele şükür gelebildin. Zosimov uzun boylu şişman bir adamdı. Sinek kaydı tıraşlı, tombul yüzü renksizdi. Dümdüz saçları beyaz denilebilecek kadar açık sarıydı. Tombul parmaklarında altın bir yüzük göze çarpıyordu. Gözlüklüydü. Yaşı 27 vardı. Üzerinde ince kumaştan dökümlü zengin bir pardösüyle açık renk yazlık bir pantolon vardı. Gömleği kusursuz, saat kordonu kocamandı. Hareketlerinde uyuşukluğa varan bir yavaşlıkla özentili bir senli benlilik vardı. Gizlemek için onca çaba harcamasına karşın kendini beğenmişliği her hareketinden belli oluyordu. Tanıdığı herkes onu çekilmez bir kişi olarak niteler ama işin ehli olduğunu da söylerlerdi. İki kez "Uğradım sana kardeş," diye bağırdı Razumihin. Gördüğün gibi hasta kendine geldi. Hastanın yatağının ayak ucuna oturan ve oturur oturmaz da yatağın imkan verdiği ölçüde yayılıveren Zosimov, Raskolnikov'a dikkatle süzerek "Görüyorum, görüyorum," dedi. "Şimdi nasılız bakalım?" "Hep böyle canı sıkın duruyor," dedi Razumihin. "Az önce çamaşırlarını değiştirdik, neredeyse ağlayacaktı." "Anlaşılıyor. Madem istemiyordu daha sonra değiştirebilirdiniz çamaşırlarını. Nabız harika, başın hala ağrıyor galiba." Raskolnikov birden yerinden doğruldu, sinirli sinirli. "İyiyim ben," dedi. "Hem de çok iyiyim." Ama hemen sonra yeniden yastığının üzerine kapanıp duvardan yana döndü. Zosimov gözlerini dikmiş, onu dikkatle süzmeye devam ediyordu. "Çok güzel," dedi kayıtsızlıkla. "Her şey olması gerektiği gibi. Bir şeyler yedi mi bari?" Yemesi için neler verdiklerini anlattılar ve başka neler verebileceklerini sordular. "Her şeyi verebilirsiniz. Çorba, çay, mantar, salatalık tabii yasak." Sonra seyreti. "Canım işte gevezeliğe ne gerek var?" Razumihin'e bakıştı. "Şuru falan gibi şeyler de istemez. Ben yarın gene gelir görürüm. Hatta bugün..." "Evet, yarın akşam kendisini biraz gezdireyim istiyordum," dedi Razumihin. "Yusupov Parkı'na, sonra Kristal Palas'a. Yerinde olsam yarın onu hiç kıpırdatmazdım. Ama yine de neyse, daha sonra bir bakarız. Ben de tam bugün yeni evime taşınmam şerefine arkadaşlara bir yemek verecektim. Şuraya iki adım öteye taşındım. O da gelebilseydi bir divana uzanır aramızda bulunurdu." Birden Zosimov'a dönerek sordu. "Sen geliyorsun değil mi? Unutma bak, söz verdin." "Geç bir saati belki gelirim. Neler hazırladın bakalım yemek için?" "Pek çok. Çay, vodka, balık, sonra börek. Biz biz olacağız." "Kimler yani?" "Hep bu semtten kişiler ve ihtiyarlarından başka hepsi yeni tanıştılar." "Hoş dayım da eski sayılmaz. Petersburg'a daha dün geldi. Bazı işleri varmış. Kendisiyle 4-5 yılda bir görüşürüz." "Ne iş yapar dayım?" "Ömrünü bir takım taşra kasabalarında posta müdürlüğü yaparak acınası bir hayat sürerek geçirdi. Şimdi 65 yaşında ve emekli. Öyle uzun uzadıya söz edilecek biri değil ama ben severim kendisini. Sonra yine semtimizden sorgu yargıcı Porfiry Petrovich gelecek. Sen de tanırsın onu. O da akraban falan oluyordu galiba. Çok uzaktan. Ne o? Yüzün asıldı. Aranıza bir şey mi geçmişti? Gelmeyecek misin yoksa?" "Tükürmüşüm Porfiry Petrovich. Umurumda bile değil benim o adam." "En iyisi de bu. Sonra öğrenciler, bir öğretmen, bir memur, bir müzisyen, bir subay Zamyotov." "Söylesene Allah aşkına," dedi Zosimov. "Ne işiniz var sizin şu Zamyotov denen adamla? Senin ve onun?" "Yahu ne aman adamsın be. Ve bütün bu tersliklerin hep ilkeler adına. Sanki ilkelerin bütün hareketlerine yön veren bir zemberek oluşturmuş içinde. Sen ve senin gibiler kendi iradenizle kımıldamaya bile korkarsınız. Benim içinse bir adam iyisi iyidir. Ve bu konudaki bütün prensibim bundan ibarettir. Başka bir şey düşünmem. Zamyotov harika bir adam. Ve rüşvetçinin biri." "Ne olmuş rüşvetçiyse, ne olmuş?" Razumihin sinirlenmiş bağırıyordu. "Yalnız sinirliliği pek doğal değildi. Rüşvetçi yanına övüp kendine bu nedenle beğendiğimi mi söyledim sana? Ben onun yalnızca kendine göre iyi bir adam olduğunu söyledim. Hiçbir eksiği bulunmasın diye bakacak olursak dünyada kaç tane iyi insan kalır? Bu açıdan bakacak olursak bütün işkembenle birlikte benim için verseler bir baş pişmiş soğan verirler. Onu da seni de kendime katarsan verirler. Bu çok az olur senin için. Bana göre sen iki baş soğan edersin. Bana göre ise sen bir baş anca edersin. Şu yaptığın esprilere bak. Zamyotov daha çocuk. Biraz saçlarını çekeceğim o kadar. Çünkü onu yola getirmek için itip kalkmak değil, okşamak gerek. İnsanlar hele de çocuksalar itip kalkmakla yola gelmezler. Çocuklara karşı ise bir kat daha özenli olmalı. Sen ve senin gibi ilerici kafasızların hiçbir şeyden anladığınız yok. Başkalarına saygı duymazsınız. Kendi kendinize kırılırsınız. Hem eğer ille de bilmek istiyorsan söyleyeyim. Evet, Zamyotov'da ortak bir sorunumuz var."
"Neymiş bu ortak sorununuz?"
"Şu sıvacı, daha doğrusu boyacı hikayesi. Çekip kurtaracağız adamı bu işten. Zaten ortada tıraşlanacak bir durumda kalmadı. Her şey apacık ortaya çıkmış bulunuyor. Bizimki yalnızca katkıda bulunmak." "Ne boyacısı bu? Ne olmuş boyacıya?" "Nasıl, anlatmadım mı sana? Gerçekten mi? Belki de yalnız baş tarafını anlatmışımdır. Şu tefeci dul koca karı var ya, onun öldürülmesi hikayesi. Şimdi de bir de boyacı karıştı bu işe." "Evet, daha önce de duymuştum bu cinayeti. Hatta epey ilgimi çekmişti. Bir ara gazetelerde okumuştum aslında." Bu arada birden Nastasya lafa karıştı. "Lizaveta'yı öldürdüler," dedi. Raskolnikov'a söylemişti bunu. Konuşmalar süresince odada kalmış, kapıya yaslanmış olarak konuşulanları dinlemişti. Raskolnikov duyulur duymaz bir sesle "Lizaveta'ya mı?" diye mırıldandı. "Lizaveta canım, hani şu satıcı kadın aşağıya gelir giderdi. Çamaşır yıkardı, senin de bir kez gömleğini yıkamıştı. Hatta..." Raskolnikov duvardan yana döndü. Beyaz çiçekli, kirli, sarı bir kağıtla kaplıydı duvar. Kahverengi taramaları olan şeklini yitirmiş bir çiçek seçerek kaç yaprağı olduğunu, yapraklarının kenar tırtıllarının biçimini ve her yaprakta kaç tarama bulunduğunu incelemeye koyuldu. El bayaklarının uyuştuğunu, vücudundan kopmuşçasına hissizleştiğini duyuyor ama kımıldamaksızın inatla çiçeğe bakmaya devam ediyordu. Zosimov, Nastasya'nın gevezeliğine canının sıkıldığını açıkça belli ederek "Ne olmuş bu acıya?" diye sordu. Nastasya işini çekerek sustu. Razumihin heyecanla kaldığı yerden devam etti. "Onda katil zanlısı olarak tutuklamışlar.